Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programına daha hoş geldiniz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz, sefalar
getirdiniz.
Hoş bulduk,
sefa bulduk. Selamun aleyküm Süleyman'cığım.
Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Lütfü abicim. Programımızı maşallah takip edenler için bu selamlaşma faslı manidar geliyordur. Takip etmeyenler için de iki bölüm önceye bakmalarını tavsiye ederiz. Hep selam bahsi geçti.
Evet.
Onu hatırlatmış olalım tekrardan. Nasılsınız Lütfü abi?
Biz başka programlarımız da oluyordu ya, oralarda zaman zaman böyle merhaba diyerek.
Evet.
Mesela söze giriyorduk. Niye selam vermiyorsunuz kardeşim diye böyle tenkitlerde bulunanlar oluyordu. Biz de onlara selamun aleyküm diyoruz şimdi.
Evet. Merhaba Farsça mı acaba? Ya da... O da Arapça olabilir. Merhaba.
Merhaba. Tabii tabii, merhaba da Arapça. Arapça.
Aslında evet. O da yani Arapça bir kelime. Ben hani küçükken merhaba deyince sanki hani böyle öz Türkçe, hani sanki selamun aleykümün alternatifi gibi bir kelime tercih ettiklerini düşünüyordum ama esasında yine Arapça kökenli bir kelime. Yani o da bir selam, iyilik dileme
genelde
anlamına geliyor.
Genelde selam tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle selam verdiği için
evet.
O bir aslında vecibe. Vermek sünnet, almak farz. Ama verdikten sonra da merhaba, yani göz göze gelip, yani bak benden bir sıkıntı gelmez deyip böyle ayrı bir muhabbet faslının başlamasına vesile oluyor. Merhaba, merhaba.
Evet.
Herkese tek tek merhaba denir. Fakat bir de günaydın, tünaydın gibi sonradan işte senin söylediğin tarzda evet. Kelimeler var. Ama onları bile mesela Mahiriz Hoca Efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Yüksek İslam Enstitüsü öğrencilerinden Mehmet Akif'in, merhumun çok böyle yakınıymış. O mesela, o da onun yerine geçebilir. Niye böyle yadırgıyorsunuz ki, sonuçta bu bir temennidir, iyilik dileğidir diye.
Çocukluğumda bir hutbe hatırlıyorum. Peygamber Efendimiz'in Miraç'a gidişini anlatıyordu İmam Efendi. Hep şöyle anlatıyordu işte. Resulullah Efendimiz birinci kat semadan ikinci kata çıktı. Orada merhaba ey işte Salih kardeş dediler. Böyle hep merhaba merhaba diye anlatıyordu. Allah evet. Allah diyordum ben hani.
Tabii merhaba o, bahri vardır bir de.
Ya,
merhaba evet. Ey Ali Sultan evet. Merhaba.
Yani aslında merhaba daha bizden bir kelime tabii. Esasında.
Ya yok aslında selam da evet. Merhaba da bizim ecdadımızın böyle içselleştirdiği yeni tabirli kelimeler. Halit Yasir Bey'in babası vardı.
Hüseyin Özoğlu.
Hüseyin hocamız. Ey Kur'an, sen meğer ne kadar Türkçeymişsin diye böyle onun bir şeyi vardır. Sözü ifadesi vardır. Gerçekten ecdadımız böyle asırlar içerisinde Kur'an-ı Kerim'i tabiri caizse böyle kendi konuşmasına, sözüne böyle resmen nakşetmeye çalışmış. Yani iliştirmeye değil yani böyle resmen nakşetmeye çalışmış. Dolayısıyla dili de o manada ona yaklaştırmaya, onu da bize yaklaştırmaya, bizi ona yaklaştırmaya derken böyle bir Osmanlıca belki tam da buradan doğmuş bir dil olabilir. Yani bak Farsçası var, Arapçası var, Türkçesi var. Osmanlıca aslında bir İslam medeniyetinin, İslam coğrafyasının dili.
Evet. Güzel. Şimdi şöyle nasılsınız diye de soracağım ama. Son zamanlarda Türkiye'deki öne çıkan haberler çok da iyi izleyecek bir halde olmadığımızı da gösteriyor Lütfü abi. Şu manada ben yine sormuş olayım. Nasılsınız bu aralar? İyi misiniz?
Ben ümitsizliği ya da karamsarlığı veya işte bu tür olaylardan yola çıkarak işte bedbinliği, yeisi tercih etmememiz gerektiği noktasında bir dirençle
yaşıyorsun.
Yaşamak gerektiği kanaatindeyim. Yani biliyorum tamam birçok olumsuz haber geliyor. İşte geçen mesela pazartesi gün sınıfa bir girdim. Neredeyse herkes simsiyah giyinmiş. Hani bu şey var ya Hazreti Ayşe validemizin Ensar'ın tesettür ayeti geldikten sonra örtünmesine ifade eden ertesi gün Ensar işte kargalar gibiydiler. Hani hepsi siyah örtülere bürünmüşlerdi diye. Böyle bir ifadesi vardır Hazreti Ayşe validemizin. Yani onların emre ne kadar ittiba ettiğine dair. Yani ben anlamadım başta önce. Yani nedir bu böyle bir
herkes. Dersinizde mi?
Derste. Çünkü evet. O ders biraz daha hanımefendilerin yoğun olduğu bir ders. Sonra birkaç tanesinin de şeyinde yakasına iliştirilmiş resimler gördüm. Bunlar dedim işte hocam iki gün önce öldürülen.
Kız kardeşlerimiz.
Onların fotoğrafları dediler. Ha, o zaman anladım. Ve oradan da işte birkaç da böyle yorum da oldu yani tam böyle o acılı hallerini ifade eden. Ben orada herhangi bir yorum yapacak durumda da değildim gerçekten. Onların acısını paylaşmak adına sükut en güzel belki ifadeydi. Çünkü ne kadar onunla ilgili kelime söylemeye çalışsanız da iş o kadar ilginç bir yerde ki Süleyman'cığım. Tam da belki senin hani girmek istediğin yere ben böyle doğrudan girdim ama.
İyi oldu.
Şöyle sen yine açarsın onu inşallah. Yani erkek olarak konuşmak, yani sen de son tahlilde erkeksin. Konuşma noktasında bir hadise nefrete doğru gidiyor yani. Konuşma. Yani siz erkekler hep böylesiniz. Yani radikal feministlerin istediği bir tarza, bir yöne doğru maalesef gidiyor. Erkek nefreti, işte kadın nefreti var çünkü diye söyleniyor. Kadın nefretinden yola çıkarak bir erkek nefreti oluşup dolayısıyla
yani iki, onu dengeleyelim derken başka uca belki evriliyor.
Evet, evet. Yani dolayısıyla sen böyle ağzını açıp bir şey konuştuğunda ya ben acaba bir incitebilir miyim? Ne diyebilirim? Ne yapabilirim? Acınızı paylaşıyorum demekten başka böyle bir ifade o anda bulamadım. Dolayısıyla bu mevzu biraz netameli bir mevzu.
Ama şimdi şöyle, bu mevzunun herkesin konuşabileceği boyutları var. Sonuçta
var.
Kendi evlatlarımız, bu memleketin çocukları diyelim ki öldürülüyor, katlediliyor ve bu katlediliş süreçlerine dair detayları biliyoruz. Yani babaları konuşuyor, aileleri konuşuyor, nasıl bu işlere sürüklenmişler, nasıl tırnak içinde sapıtmışlar, bir caniye dönüşmüşler. Hepimizin aslında bildiği şeyler.
Evet.
Yani sizler konuşmayalım, bizler konuşmayalım, yetkililer konuşmasın. Dediğiniz gibi erkeği hedefe koyan ve erkek nefretiyle yaşayan insanlar konuştuğu zaman da sağlıklı bir çözüm de olmuyor.
Evet, evet. Zaten sesi çok yüksek çıkan hem söylemi yönetiyor hem de insanları bir anlamda baskılıyor ve kendi söylemine doğru tabiri caizse
çekiyor.
Çekiyor. Şimdi burada hakikaten işin hani anne babaları ilgilendiren, eğitim sistemini ilgilendiren, toplumun genelini ilgilendiren çok farklı boyutları var. Ama şu bir gerçek, evladımız elimizden gidiyor Süleyman'cığım. Net yani.
Acı bir şey.
Evet, çok net bir şekilde. Bunlar bizim çocuklarımız mı? Bunlar bizim insanımız mı? Diyebileceğimiz gerçekten bir yere doğru gidiyor. Yani sonuçta hani mer'i sistem içerisinde bir lisede bunlar arkadaş olmuşlar. Arkadaşlıkları işte zaman zaman işte biraz uç noktalara
hale gelmiş.
Saplantılı hale gelmiş. Uç noktalara savrulmuşlar. Ama mesela arıyor telefonunu, evine çağırabiliyor, değil mi?
Tabii.
Geliyor.
Evet.
Çok rahat o noktada.
Çünkü ergen ilişkileri biraz da böyle yani savrulmalar, kendi içinde gizem, bunalımlar, şöyledir. Bir ailelerin haberi hem var hem yok gibi bir dünya.
Yani bir tarafından da şimdi hani haberi daha evvelden yaşanmış olan bir sancılı ilişki
süreç var.
O sürece rağmen telefon açıp evine çağırıp çok rahat getirebiliyor. Ama orada da çok soğukkanlılıkla o yani menfur cinayeti işleyebiliyor. O da çok ilginç yani.
Ve şöyle lütfen abi bizim anladığımız bu katil gibiler çok fazlalar belki de. Yani esasında potansiyel olarak. Bu...
Zaten o Discord ortamındaki yazışmalarda bunu işte bir şekilde öven
yani, tebrik eden, hatta tebrik onu eden. Şimdi bayraklaştıracak olan çok insan var.
Evet, o yüzden Discord'da zaten erişime kapatıldı.
Şu an öyle.
Evet.
Yani bu şunun gibi, şimdi normalde devlet yasakçı olsa ayrı diyelim ki şey doğuruyor, tepki ve tartışma doğuruyor. Serbest bıraksa her şey hani herkes istediği gibi yapsın. Ayrı bir yere evriliyoruz. Yani hakikaten bu işlerin dengesini bulmak da zor. Yani idari anlamında söylüyorum.
Süleyman'cığım burada tabii temel şöyle bir sıkıntı var. Biz ahlak eğitimini ihmal ettik. Dinin ahlakla bağlantısını reddettiğimiz için seküler bir ahlaka en azından rejimin gerekleri açısından ona uygun gördüğümüz için
yani o zaman
içi boşalmış bir ahlak sistemiyle yani kanunla ne kadar insanları takip edebilirsiniz? Şimdi bir ilimizde şu anda işte yere çöp atanları işte 7/24 kamerayla izleyen bir şey var, sistem var. Geçen bir tanesini gördüm mesela. Çöp atacak oluyor. Sonra bakıyor kamera var orada. Kameraya el sallıyor, alıyor çöpü. İşte efendim çöp kutusuna atıyor. Şimdi kameralar her yerde çalışıp da siz bu şekilde ağır para cezalarıyla bunları belki yönetebilirsiniz. Ve bunu belki zamanla bir terbiye usulü haline getirip belki nesilleri de bu şekilde daha hani tutarlı, daha yerinde efendim hareket eden.
Nizama diyelim ki uydurursunuz. Gözetim toplumu.
Evet, bir nevi gözetim toplumunun mahsullerini de devşirebilirsiniz. Evet. Ama esas vicdanlardaki o polisle insanları buluşturmadıktan sonra ahlakı böyle bir hani aşkın bir değere bağlamadıktan sonra gerçekten bu bir sıkıntı olarak kalacaktır. Şimdi bizim kendi İslam dünyamızda da aslında temel bir problem var. Bu çok derin bir konu aslında ama
doğru.
Fıkıh mevzusu işte cezalara indirgendiği zaman, hadise tamamen böyle kısas, hat, işte bu tür cezalar olduğu zaman yani nereye kadar toplumu yönetebiliriz?
Yani iş hep haram helal boyutunda kalınca o işin belki
ahlak boyutu ihmal ediliyor.
Aşkınlık boyutu şey oluyor yani konuşulmuyor gibi oluyor.
Şahsi anlamda gerçekten insanın gerçekten kendine ait bir cüz'i iradesi var, bir irade var. Bu iradeyi insan bu tür kanuni ya da fıkhi gerekliliklerin ötesinde nasıl kullanacak? Bunları bir şekilde aşabilir. Kendi baş başa kaldığı zaman, kendi dünyasında. Şimdi bu işlerin biraz daha sıkıntı haline gelmesi, insanların o sosyal alanlarının aslında daralmasından kaynaklanıyor. Kişisel alanlar çok genişledi şimdi. Bu da dijital medya yüzünden. Yani dijital alan o kadar büyük bir tırnak içinde vehim tabii bu. Büyük bir vehim. Bir sanallık ve serbestlik oluşturdu ki ben orada her şeyi yapabilirim. Anonim kişiliklerle ondan sonra istediğimi çok rahat küfredebilirim, sövebilirim. Ondan sonra istediğim ilişkiye girebilirim. Oradan yürüyebilirim. Bunun uyuşturucusu var. O deep web dedikleri efendim oradaki
satanist boyutları,
yani her türlü boyutlar o dijital teknolojilerin ortaya çıkartmış olduğu serbestlik alanıyla genişledi. Şimdi o zaman ne oldu? Kanunların ya da fıkhın ya da işte efendim helal haram çizgisinin artık hani bir üst otorite ya da otoriteler tarafından ya da anne baba tarafından bile çok rahatlıkla kontrol edilemediği bir alan daralması yaşanıyor. Şimdi geniş alanda kişinin kendi vicdanıyla kaldığı yer söz konusu. Bunu nasıl peki eğiteceksiniz veya bunu nasıl kontrol altına alacaksınız? İşte ancak ahlak eğitimi vererek, ta çocukluktan beri, küçüklükten beri ahlak eğitimi vererek ancak bunu başarabilirsiniz.
Ama Türkiye'de de özellikle dediğiniz gibi ahlak eğitimi deyince din eğitiminin anlaşılmaması gerektiğine dair de büyük bir şey var.
Yani şöyle blokaj bir var. İfadeye bak Süleyman'cığım. Din kültürü, ahlak bilgisi. Ya din kültür mü? Ahlak bilgi mi? Yani din yaşanan bir şey. Pratik.
Baştan aşağı güzel ahlak.
Ahlak da yani bizatihi yani hayat olmuş bir şey ya. Bir bilgi. Yani bu iyi davranan insanlara da iyi davranalım. Hayvanlara iyi davranalım. Herkese iyi davranalım. Tamam bu bilgi. Bunu öğrendim ben. Geçtim de. Ya bu böyle bir şey değil ki ya.
Yani din esasen hani bir insanın ahlaklı olması için yeter, artar ve bizim anladığımız manada bütün faziletler medeniyetinin temeli.
Din bunun için
temeli
gelmiştir. Evet. Süleyman'cığım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Güzel ahlakı tamamlamak için geldim ben diyor. Ya bu hakikaten böyledir yani. Ahlakı hasene dediğimiz o güzel ahlak insanın bu hayatta nasıl yaşaması gerektiğine dair bütün o esasları ihtiva eden şeyler. Bireysel anlamda yani ferdi anlamda. Toplumla ilişkisi nasıl olacak? Allah'la ilişkisi, kendiyle ilişkisi nasıl olacak? Kendine insan mesela kıyabilir mi? Kıyamaz. Vücutta emanet yani. Bırak bir başkasını. Kendisine insan kıyamaz.
Başta.
Kendisine kötülük yapabilir mi? Dövme yapabilir mi? Şu deriyi bu manada abdest geçmeyecek şekilde yakarak işleyebilir mi? Bunlar emanet. Yapamaz. Bunlar işte baktığın zaman ahlakın olmamasından kaynaklanan, ahlakın daha doğrusu hayat olmamasından kaynaklanan, bir pratik olarak verilememesinden kaynaklanan sıkıntılar.
Diyelim ki dini de ister istemez hayattan yani böyle bir köşesinde dursun deyince hayatın diğer meseleleriyle ilgili aslında birçok açıdan hani büyük problemler şeklindeki işaret fişekleri çıkıyor aslında.
Evet.
Ve biz şimdi onların hani çarelerini arıyoruz. Tekrardan oturacağız,
konuşacağız. Çare arıyor muyuz bilmiyorum.
Ya da
çünkü biz bir kavganın hepimiz mağduruyuz. O kavga ne biliyor musun? 70-80 senedir. Sen de 100 senedir, 150 senedir. Bu ülke insanının dinle olan ilişkisinin sıhhatli bir yere oturtulamamasından kaynaklanan en azından bu elitler ve aydınlar nezdinde diyelim, idareciler nezdinde diyelim. Belki milletin, derin milletin bu manada bir şey yoktur, sıkıntısı yoktur. Ama o da sonuçta yani orada böyle bir kütle halinde duruyor değil ki yani.
Maruz
o da
kalıyor, mağdur oluyor.
Tabii nesilden nesile değişiyor yani. Bunu ne demek istediğimi insanlar o derin milletin ne olduğunu askere gidenler iyi bilirler. Şimdi askerlikle kalkınca onu da görme imkanı yok.
Doğru.
İyice herkes böyle birbirine ayrı ayrı gettolarda yaşamaya başladı. Yani o Ali mekteplerinde o askerlik işte efendim ortamında insanların dini bilgilerden bile ne kadar mahrum kaldıklarını, bırakınız en temel vatandaşlık bilgilerini, biz gördük. Yani bu şunun ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Biz ya bu dini nasıl ortaya koyalım, verelim mi eğitim, vermeyelim mi? Efendim bunlar işte gericiler, dindarlar şöyle, efendim bunlar böyle gibi bir tartışmanın içerisinde nesillerimizi kaybettik kardeşim. Al buyur, seküler, tamamen efendim böyle bir takım satanist mi diyeceksin artık? Yani ne, nasıl diyeceksen. Yani tamamen heva ve hevesin ürünü bir takım ideolojilerin, nazariyelerin peşinden giden, tamamen işte kendi o içindeki karanlık tarafın peşinden giden bir nesil var şu anda yani.
Normalde yani İslam dininin tezahürü anlamında, yani Türkiye ölçeğinde hani birçok sancılı dönemler geçmiş. 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler, bugünler içinde. Bugün ama bir eleştiri olarak ya da karşı fikir olarak hani zaten dindar nesil bu şekle dönüştü dedikleri zaman ne düşünmek gerekiyor? Yani zaten ortalık herkes dindar, imam hatipler çoğalıyor. Türkiye diyelim ki muhafazakar
iktidar
tarafından yönetiliyor denildiği zaman.
Hayır, öyle bir şey yok.
Yani bu öyle bir savunma ister istemez akla gelebilir.
Yok öyle bir, hayır, Türkiye dindarlaşıyor diye bir şey yok. Tam tersi. Bak, geçenlerde bir araştırma yayınlandı. Namaz kılanlar oranı %21'den %19'a düşmüş. Veya 23'den 19'a düşmüş.
Azalıyor yani istatistike göre.
5 vakit namaz kılma oranı yani. Türkiye bir ara dindarlaşıyor diye kitaplar yazıldı.
Evet.
Efendim din yükseliyor, dünyada bir yükseliş içerisinde diye kitaplar yazıldı. Böyle bir şey yok. Yani tamamen bir teknolojik efendim o hayat tarzının ortaya çıkartmış olduğu konfora dayalı, tamamen o
umursamaz belki.
Hem umursamaz hem de hazların daha çok tatminine dayalı bir hayat tarzı var. Yani bunu kapitalizm körüklüyor. Bunu efendim mevcut refah düzeyi körüklüyor. Artı insanların birbirlerine olan hani kaşın var diyemiyorsun gözünün üstünde ya kimseye. Yani sen kimsin diyor yani.
Kimseye yol ya da yön göstermeyecek.
Evet.
Böyle bir dönem.
Evet, öyle bir dönem.
Şimdi, herkes biliyor yani her
evet, şeyi. Ben bundan 20 küsür sene önce yurt dışında bir arkadaşımızın oğlunun sünnet törenine katıldım. Çocuk orada doğmuş, orada büyümüş. İlkokul çağında bir çocuk. Şeyde zaten sünnet yapılmış. Sadece bize yemek veriliyor. O da muhtemelen çocuk da o işte halini aşmış, koşuyor. Ben de şaka yapayım dedim. Böyle koşuyor, ortalıkta dolaşıyor böyle arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Ya dedim koşma dedim. Bak rahatsızsın falan gibi bir şey söyledim. Bana döndü İngilizce. Sen benim ne annemsin, ne babamsın. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin dedi.
Allah.
Şimdi bu öğretilmiş bir cümle.
Doğru.
Süleyman'cığım. Şimdi bir müddet sonra ne olacak biliyor musun? Onun bir üst versiyonu, hani upgrade edilmiş, güncellenmiş hali şu. Ergenlikten sonra da anne babası ona ne yapacağını söyleyemez.
Evet,
18'den sonra kimse söyleyemez.
Buraya kadar diyecek herkes.
Evet, herkes buraya kadar. Şimdi böyle bir hayat tarzı bize, biz eskiden bunu, ben bunu anlatıyordum mesela. Aa, Allah Allah falan diyorlardı. Şimdi bu bize geldi. Bu kıyılarımıza vurdu bu şey dalga.
Doğru.
Biz onu şu an yaşıyoruz.
Doğru.
Yani şimdi orada mesela şu anki eğilimle, onu da söyleyeyim. Geçen bir seyahat oldu. Seyahatte.
Yurt dışı seyahati mi?
Yurt dışı seyahatte. Amerika seyahatinde.
Evet.
Caminin kıraathanesinde oturuyoruz. Sohbetten sonra. Bir akademisyen gelmiş. Oradaki araştırma imkanlarından bahsediyor. Gayet böyle güzel, olumlu cümleler kurdu. Oradan bir esnaf, hocam dedi, çok güzel konuşuyorsunuz ama ben bir tespitimi aktarmak istiyorum dedi. Ben 23 senedir burada yaşıyorum dedi. Ve hanımımla dedi, çocuğumu dedi, geçen sene Türkiye'ye gönderdim dedi. Kendim de işimi tasfiye ediyorum. Ben de dedi birkaç ay içerisinde veya birkaç sene içerisinde döneceğim dedi. Niye biliyor musunuz dedi. Çocuğum bir gün geldi dedi okuldan 10 yaşında. Demiş ki İngilizce tabii. Babacım demiş öğretmenim ne derse desin demiş. Ben erkek olmaktan memnunum demiş. Kız olmayacağım ben demiş. Şimdi bu da şimdi oranın normali
evet.
Tırnak içinde. Yani çocuk 10 yaşında 12 yaşında acaba ben erkek mi olayım kız mı olayım? Bu tartışmayı yaşıyor çünkü ona o veriliyor.
Evet.
Bunu yapabilirsin diyorlar.
Müfredatta bu var.
Evet, ne hissediyorsun diye soruyor. Mesela kız gibi hissediyorsa tamam olabilirsin. Ve orada da bazı eyaletlerde şu anda bu tür bir cinsiyet değiştirme ameliyatı için 10-12 yaşındaki çocukları, öğretmenleri çok rahat yönlendirebiliyor. Ve anne babanın da rızasının alınması gerekmiyor. Şimdi ben diyor bunu duyunca diyor beynimden vurulmuşa döndüm. Çocuğum ne söylüyorsun sen? Dedim ve geri dönmeye karar verdim diyor. Şimdi bak biz bunu 10 sene sonra falan muhtemelen burada Allah muhafaza ama yaşamaya başlarız
evet,
gibi.
Evet bu şeyde. Niyetle koşturanlar var.
O ne demiş?
Bu niyetle evet. Lobi yapanlar, bu niyetle uğraşanlar var.
Hayır şöyle bir şey var Süleyman'cığım. Şimdi batıda bir hakikaten şey var. Sefaat var, bir tür çürüme var, bir tefessüh var. Fakat bizdeki yansıması bunun hani biz vurdu mu öldüren tipleriz evet, yani.
Daha travmatik oluyor.
Evet bizde çok ilginç bir evet. Boyutta seyrediyor. Yani evet. Orada hadi adam alışmış bir şekilde böyle bir gel gitlerle bir şekilde devam ettiriyor. Hani çürüme yavaş yavaş oluyor öyle söyleyeyim. Evet. Ya bizde yani öyle bir yaşıyoruz ki yani işte çocuk buyur. Evet. Yani bir satanist grupsa mesela o dünya lideri olabiliyor bizimki yani.
Evet.
Hemen böyle kısa zamanda.
Doğru. Ben biraz da şöyle yorumluyorum lütfen abi bu hadiseyi. Şimdi yıllar önce bir uçakta herhalde işte Adana'ya inerken birisi rahatsızlandı. Böyle fenalaştı ön koltukta. Uçakta doktor var mı diye anons ettiler. Böyle çıkmadı kimse falan. Ben de böyle hani iyilik meleği gibi takılıyorum ya kendimce. Yani diyorum ki ben bir gideyim. Şöyle düşündüm adam ölüyorsa bir şey, kelime-i şehadet getirtirim. Yani telkin yaparım. Korkma derim. Hani cennet var inşallah. Hani son nefesinde güzel uğurlayayım dedim adamı. Doktor da çıkmıyor. Ben tekrar böyle ayağa kalkar gibi oldum. Sonra bir korku düştü işime yani kalkıyorum ama gitsem bu defa herkes hani doktor bey diye beni şey yapacaklar. Yani yolu açın doktor geliyor ve gideceğim. Doktorsunuz değil mi diyecekler diye hayal ettim. Yok yani ben doktor değilim dergiciyim. Dergi ettireyim
desem. Ben sana iletişim doktoru ol diye çok ısrar ettim ama bir türlü.
Olmadı doğru. Olmadı. İnşallah belki tamamlarım. Ve oradaki şu manzara yani ben dergiciyim dediğim zaman muhtemelen hostesler hani bizimle dalga
niye
mı geçiyorsun? Ya lütfen yerinize efendim. Oturun ya da böyle bir yani bunu belki bir hakaret gibi de kabul edebilirler. Şunu yani bu olayı niye önemsiyorum? Evet niyetim iyi ama o işin ehli ben değilim o anda yani doktor bekleniyor. Bugün de insanlık ya da bizim gençlerimiz açısından ya da Türkiye açısından böyle hakikaten düşen bir şeyler var yani irtifa kaybediyoruz ve acı var ve hani herkes bir şey soruyor, doktor soruyor ne yapacağız diye. Herkes kendince işte o diyelim ki kadın örgütleri diyorlar ki biz iyi örgütlenelim. Erkeklerin gerçekten neredeyse nefretiyle bilenelim ve bu büyük bir şey. Ve bakıyorum çok kişi o şeye kapılmış. Orada mevzileniyor. Kimisi tamamen dinden soyutlanalım. Yani İslam'ı, mukaddesatı kenara koyalım. Biz bu işi hukukla, bilimle, bilgiyle yaparız diyor kendince. Felsefeciler diyor ki böyle zaten anarşist bir hayatın çıktıları bunlardır. Bambaşka ülkelere gidin, göçün, çok da dert etmeyin, gama kedere gerek yok. Yani herkes aslında ya iyi niyetli ya kötü niyetli ayağa kalkıp müdahale etmeye çalışıyor ama aslında aranan o değil. Ve ben hani şöyle söylüyorum, Allah ve Resulünün hakikati Lütfü Hocam, ya bir şekilde geleceğimiz yer orası. Yani başında böyle konuştuk ya, ya dünya da oraya gelecek, biz de oraya geleceğiz ama ne kadar erken gelirsek o kadar kâr.
Bu fıtrattır Süleyman'cığım.
Öyle.
Fıtratın çağrısıdır. Ama şöyle bir şey de var. Bak kim ben fıtrata çağırıyorum dese aslında bir ikinci söylem ortaya koyuyor. Bir kurguyla geliyor. Bak bu çok kritik bir noktadır. Yani kim ne derse desin, efendim bu kitaptır, sünnettir, o senin yorumun kardeşim deme ona
şeyimiz var.
İmkanı var.
Evet.
Böyle bir imkan, bu imkan güzel bir imkan. Fakat bir tarafında da o zaman doğru hangisi gibi bir bizi de şeye getirecek.
Blur alan oluyor yani.
Evet.
Flu oluyor.
Evet işte orada ümmetin içtiması yani bir tür böyle ortak akıl çok önemli. Ne doğrudur, ne iyidir, ne güzeldir, ne hakikattir. Bak Medine bir aslında erdemliler ittifakıdır Süleyman'cığım.
İlk yani, başı itibariyle.
Tabii 20 bin nüfusta yani muhtemelen 20 bin nüfusu var Medine'de. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 1300 kadar Müslüman herhalde hicret ediyor. Orada da bir o kadar var sanki. Yani %10-15'lik bir oran var Medine'de. Ama orada Efendimiz doğal lider oluyor ve
ilkeler belirliyor.
Evet. Şimdi bizim o iyi, güzel ve doğruya dair erdemli bir ittifak kurmamız gerekiyor. Bu da hakikat bende diyerek olmaz. Gelin hakikati beraber bulalım. Bakın burada şöyle şöyle ilkeler var diye o ilkeler üzerinde anlaşma iradesi. Dolayısıyla sadrı genişletmemize ihtiyacımız var. Yani bu birilerini yok sayarak, birilerini efendim böyle iterek olmaz yani.
Belki, o zaman fıtrat dediniz siz buna.
Bu zaten fıtrat böyle bir şeydir. Hmm. Yani fıtrat tevhiddir. Tevhid de sonuçta böyle
o istişarenin,
zıtların camiul ezdad olan Rabbimizin yeryüzündeki tecellisi olabilmektir. Hmm. Yani halifelik de bunun muktezasıdır. Halifelik bunu gerektirir yani. Siz sonuçta işte bu kadar rengin, bu kadar ırkın, bu kadar dinin, bu kadar inanışın ve bu kadar farklı telakkiyenin, mantalitenin içerisinde iyi, doğru, güzeli nasıl tarif edeceksiniz? Yani Türkiye hakikaten o manada zor bir yerdir yani. Yani Lübnan olma tehlikesi var. Lübnan evet. Dediğin yer şimdi Şiisi, Nusayrisi, işte efendim Sünnisi, birçok böyle farklı fraksiyonu. Yani bizim çocukluğumuzda böyle şey vardı. Solcu Müslümanlarla sağcı Hristiyanlar çatıştı. Böyle ben hatırlıyorum böyle.
Oralar için
tabii
bu tabirler.
Oralar için hep böyle haberlerde bunları duyardık. Böyle. Solcu Müslümanlarla sağcı Hristiyanlar çatıştı falan böyle gibi. Yani bu sonu gelmez ayrılığın.
Doğru.
Ve mevcut modern telakkiler, modern özellikle Anglo-Sakson aklı hep bölerek ilerliyor. Hmm. Atomize ederek, bireye indirgeyerek. Sen tek başına her şeysin diyor. Bakıyorsun sistemin yanında hiçbir şey. Halbuki birleştirerek, tevhid ederek, bu manada farklılıklara saygı duyarak ama bir ortak doğru iyi arayışında olarak siz o başınızın üzerinde sallanan rejimin Damokles'in kılıcı gibi esas kabul ederseniz sadece kanunlarla, sadece yaptırımlarla insanları terbiye edebileceğinizi düşünürsünüz ki bu yanlış.
Yani gönülden bir şey çağlamadıktan sonra İran diyelim ki İslam devrimi oldu. Dünya için belki çok büyük bir umuttu. Doğru mu? 1989'du galiba.
En azından Müslümanlar için öyleydi.
Evet, bir umuttu. Ama ben şimdi mesela İran uçaklarını görüyorum havalimanında. Bir çarşaflı havalimanında indiği andan itibaren belki çok affedersiniz yarı çıplak olabiliyor.
Evet.
Şimdi eğer diyorum ki bu başarıysa bu başarı değil şeklen.
Yani doğru münafıklık. Mu?
Evet doğru çünkü dediğiniz gibi belki o işin sadece şekil boyutuyla olmayacak bir evet. belki algılayış. Siz evet, dediniz evet. ya tevhid ederek dediniz. Tevhid etmek için o zaman bayağı büyük bir sadır genişlemesi ve bu anlamda hakikaten bu yani doğruyu bulma noktasında büyük bir cehd gerekiyor.
Bu bir de bir şey daha söyleyeyim Süleyman'cığım. Şu mevcut teknolojik ilerleme, insanoğlunun geldiği düzey açısından bu belki asıl saadetten bu yana başarılabilmiş de bir şey değildir. Bunu Efendimizin ancak örnekliği ve ahlakıyla başarabiliriz ve bu yepyeni bir model olacak. Bunu ancak Efendimizin o ve bugünkü mevcut siyer okumalarını da belki çok daha yeniden farklı usullerle yeniden kazı çalışması yaparak orada Efendimiz'i yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Doğru. Hakikaten Medine'yi yeniden okumamız gerekiyor. Oradaki böyle o Efendimiz'i nasıl kapsadığını.
Nasıl cem oldu.
Evet nasıl cem oldu yani o kadar bir de hepsi öyle insanlar ki yani yes yiyecekler Efendimiz'i ya tek başına kalsalar yiyecekler. Üç tane Yahudi kabilesi var orada. İşte efendim Evs var, Hazreç var bunlar birbirleriyle hep böyle yüzyıllarca savaşmışlar. Boğaz savaşları diye meşhur olmuş. Yani öyle bir ortamı Efendimiz. Nasıl bir böyle deha ile efendim işte Allah'ın yardımıyla ya kardeşim yani hakikaten bu insanın bu dünyada yapabileceğine dair o cüz'i iradesini yok saymaktır. Efendimiz'i de bu anlamda efendim o dehasını o insani tarafını görmemek demektir. Bizim Rabbimizin yardımının da nasıl tecelli ettiğine dair bir Rab okuması yapmamız gerekiyor.
Doğru.
Yani nasıl gelir yardım
Doğru.
yani?
Çünkü eğer salt böyle kalırsak bugünün genci de şöyle sorar. O zaman Cenab-ı Hak Gazze'ye yardım etmiyor. Etmiyorsa da vardır bir hikmeti. Biz işimize bakalım.
Evet.
Böyle yapar ve aslında Gazze'nin kurtuluşu için, Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için uğraşmaz. Didinmez. İradesini ortaya koymaz. Bir stratejik plan yapmaz. Bilgilenmez. Uzun vadeli bu noktada bir şuur ya da bir hedefte taşımaz.
Evet bir de Süleyman'cığım Allah yardımı hale veriyor. Samimiyete veriyor, ihlasa veriyor. Şimdi Amr İbni As Mısır'ın fethi için gidiyor, ordu gönderiyor Hazreti Ömer. Amr İbni As komandasında. Aylar geçiyor, bir şey yok. Hazreti Ömer mektup yazıyor. Diyor ki sana 4 tane adam gönderiyorum diyor. Bu 4 kişi diyor her biri 1000 adama bedeldir diyor. Sahabenin en seçkinlerinden 4 kişiyi gönderiyor. Bunlar diyor aranıza karışsın. Yani bir onları bir örnek alın. Yani bu çok ilginç bir mektuptur yani. Onu ben bir ara yazmıştım. Yani o 4 kişinin 1000 kişiye bedel oluşu her birisinin. Çünkü hali, ahlakı, oradaki duruşu, olaylara bakışı, değerlendirmesi. Bu salt bir ganimet meselesi değil. Yani bu Allah için uğraşma meselesi. Bu da böyle yani. Bizim önemli bir ahlaki seviyeyi kendimizin yakalamamız icap ediyor. Çünkü yardımı veren Allah'tır. Yolu açacak olan da Allah'tır. İşleri düzeltecek olan da Allah'tır.
Eyvallah. Lütfü Hocam, yani sonuçta bugün o cinayetler, katliamlar ve sosyal hayattaki olumsuz menfi çıktılar üzerine bir bahse girdik. Sonunda da aslında geleceğimiz doğru ve önemli bir yere gelmiş
olduk. İşi 66'ya bağladık diyorsun.
Evet, işi Allah'a bağlayacağız.
Evet.
Ve o yolda da irademizle yürüyeceğiz.
Orada kritik bir şey var. Hani efendim yine Allah'a bağladılar, yine efendim Allah, Resulü, Peygamber, elhamdülillah. Ne güzel, biz bunu diyebiliyorsak bizim işimiz
doğru,
hep yaver gidecek demektir. Ama burada şunu bizim belki ayırdığını yapmamız lazım. Kendi aramızda da konuşmamız gereken budur. Abi cüz-i iradeyi nereye koyuyoruz? Rabbimizin yardımı nasıl gelir? Sünnetullah'ı nasıl anlamalıyız?
Adetullah.
Adetullah nasıl işler? Yani kainat nasıl çalışır? Bizim bunu anlamaya ihtiyacımız var.
Yani bir paradigma değişimi gerekiyorsa o değişimi yapmak lazım.
Evet. O biraz bizim zihinlerimizde ve kalplerimizde olacak. O da Resulullah'ı yeniden keşfetmekle başlayacak inşallah.
Belki zor da olabilir. Belki bir an insan sarsılabilirdi ama daha muhkem bir yere geçecekse bu cehdi de göstermeli insan.
Mecburuz.
Teşekkür ediyoruz Lütfü Hocam.
Ben teşekkür ederim.
Ağzınıza, yüreğinize sağlık.
Cümlemizin.
Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş olduk. Kıymetli Hocam Mehmet Lütfü Arslan ile bugün özellikle Türkiye'deki son zamanlarda meydana gelen menfi, üzücü, kederli, elemli olayların gölgesinde özel bir hasbihal yaptık. Bir sonraki programda görüşmek üzere, muhabbetle.